Ayrım 14.
Terapist, başkaları önemsiz olduğunu düşünürse ne olur? Hasta, beni eskisi gibi sevmezler. Daha sonra vakayla bu temel sayıltı ve inançları üzerinde, özellikle sevilme bağlantıları üzerinde konuşularak bunların değerlendirilmesine devam edileceği belirtilmiştir. Bunu izleyen görüşmelerde vakanın kilo almak, başarısız olmak ve bunların sonucunda da sevilmemek arasında kurduğu bağlantılar üzerinde tartışılmıştır. Bu noktada başarılı olmak dışında ne gibi özellikleri olduğu, başkalarıyla ilişkiye girerken ne gibi ölçütleri olduğu ve diğer insanların vakanın hangi özelliklerini tercih ettikleriyle ilgili sorulardan yola çıkılarak vakanın kendini ve diğer insanlarla olan etkileşimlerini değerlendirme ölçütlerinde esneklik kazandırılmaya çalışılmıştır. Üçüncü aşama, tedavinin sonlandırılması. Tedavinin başında belirlenen amaçlara ulaşıldığında, iki haftada bir yapılacak olan üç görüşmeyle süreç sonlandırılabilir. Bu aşamadaki amaç, hastada gözlenen iyileşmenin tedavi sonrasında da kalıcılığını sağlamaktır. Bunun için hastanın gelecekteki zorluklara hazırlanması gerekir. Bu noktada hastanın beklentilerinin gerçekçi olması sağlanmalıdır. Çoğu hasta bir daha hiç aşırı yemeyeceği, kusmayacağı, laksatif kullanmayacağı beklentisi içindedir. Bu beklentilerin onları bu tür davranışları tekrarlamaya yatkın hale getirebileceği gösterilmelidir. Ayrıca bazen bu şekilde aşırı yemesinin hastalığının geri gelmesi anlamı taşımayacağı vurgulanmalıdır. Tedavinin sonlanması sırasında hastaya tedavi sürecinin hangi bileşenlerini, tekniklerini yararlı bulduğu sorulabilir. İleride yeme ile ilgili bir sorun olduğu zaman öğrendiği teknikler çerçevesinde ne yapabileceği ile ilgili plan hazırlaması istenebilir. Fairburn ve Cooper, 1989. Bilişsel davranışçı tedavilerin etkililiği. Bilişsel davranışçı tedavilerin yeme bozukluklarındaki etkililiğini inceleyen yeterli sayıda sistematik araştırma olmadığı görülmektedir. Konuya ilişkin olarak yapılmış sınırlı sayıdaki çalışmada, yaklaşımın tedaviye başvuran hastaların büyük bir çoğunluğunda yarar sağladığı ve bu yararın kalıcı olduğu gösterilmektedir. Bununla birlikte söz konusu çalışmalarda yaklaşımlar arasındaki farklılıkların incelenmesinden çok bilişsel davranışçı yaklaşımın süreç açısından kendi içindeki etkililiğinin değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca söz edilen çalışmaların sonuçlarında belirgin olmayan tedavi faktörlerine ve yöntem sorunlarına bağlanabilecek tutarsızlıklar olduğu dikkati çekmektedir. Fairburn 1985 ve Fairburn ve arkadaşları 1991, Garner ve arkadaşları 1993, Helen ve Bake 1986. Bilişsel davranışçı, davranışçı ve kişiler arası tedavilerin BN'deki etkiliklerinin karşılaştırıldığı bir çalışmada, söz edilen tedavi yaklaşımlarının genel psikopatoloji ölçümlerinde benzer düzeyde etkili oldukları bulunmuştur. Bunlardan bilişsel davranışçı tedavilerin diyet örüntüsünün kendini kusturmasının ve biçim, kiloya yönelik tutumlarının değişimlenmesi alanında diğer yaklaşımlardan daha etkili olduğu saptanmıştır. Fairburn ve Ark, 1991. Diğer taraftan Garner ve arkadaşları, 1993, psikodinamik yönelimli tedavilerin yeme bozukluklarında olumlu değişme sağladığında ancak bu bulguların karşılaştırmalı çalışmalarla incelenmediğine dikkat çekmektedirler. Bu noktadan hareket eden araştırmacılar, BN sorunu olan vakalar üzerinde Fairburn'un 1985 bilişsel davranışçı tedavi programıyla kısa süreli psikodinamik tedavi yönteminin etkiliklerini karşılaştırmışlardır. Bu çalışmanın sonuçlarına göre belirli yeme bozukluğu belirtilerinde ve genel psikososyal işlevsellik ölçümlerinde her iki yaklaşımın da benzer etki sağladığı görülmüştür. Bununla birlikte kusma sıklığının azaltılması, yeme, kilo ile ilgili endişelerin ve tutumların değişimlenmesi, depresyon belirtilerinin düzelmesi, benlik değerinin kalkındırılması, genel psikolojik stresin azaltılması ve belirli kişilik özelliklerin değişimlenmesi süreçlerinde bilişsel davranışçı tedavi programının daha etkili olduğu bulunmuştur. Garner ve arkadaşlarının da belirttiği gibi bu sıralanan alanların büyük bir bölümünün özellikle psikodinamik yönelimli tedavilerin temel amaçları olması dikkat çekicidir. Bununla birlikte araştırmacıların da vurguladığı gibi araştırmadaki tedavi uygulamalarının farklı kişiler tarafından yapılmaması, sonuçların terapist değişkenine bağlı olabileceğini aklı getirmektedir. Ayrıca izleme çalışmasının yapılmamış olması nedeniyle bilişsel davranışsal tedavinin üstünlüğünün zaman içinde devamlılık gösterip göstermediğinin incelenmesi gerekmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde en başta da değinildiği gibi bilişsel davranışçı tedavilerin etkiliğinin çalışıldığı yeterli düzeyde sistematik çalışmaya rastlanmamaktadır. Çalışmaların büyük bir bölümü ağırlıklı olarak BN'ye sorun olan vakalar üzerinde yürütülmüşlerdir. Ve tedavi araştırmalarının doğal zorluklarını, yöntem sorunlarını taşımaktadırlar. Özellikle bilişsel davranışçı tedavilerin yukarıda aktarılan alanlardaki etkiliğinin ayırt edilebilmesi için tedavi bileşenlerinin etki düzeylerinin karşılaştırılmasını içeren araştırma desenlerinin oluşturulması ve bulguların izleme çalışmalarıyla da incelenmesinin gerektiği düşünülmektedir. Tartışma. Bilişsel davranışçı yaklaşımın yeme bozukluklarının doğasına ilişkin aktarılan görüşlerinin bozukluğun sürdürülmesi koşullarını açıklayabildiği, bununla birlikte sorunun ortaya çıkış koşulları ve sürecinin anlaşılması açısından sınırlı kaldığı düşünülmektedir. Bu noktada tedavide de kritik önemi olan temel sayıtların oluşumundaki sürecin incelenmesiyle yaklaşımın daha kapsamlı açıklamalar getirmesi sağlanabilir. Bu açıdan yeme bozukluğu vakalarında gözlenen sevilme ve kontrolü elinde tutma ile ilgili temel sayıltıların kişiler arası ilişkilerdeki birlikte olma ve kontrol boyutlarına karşılık geldiği dikkati çekmektedir. Dolayısıyla bozukluğun doğasının kişiler arası şemaların incelenmesi yoluyla bilişsel kişiler arası bağlamda çalışılmasının daha kapsamlı bir kuramsal çerçeve ve daha etkili bir tedavi yaklaşımı oluşturabileceği düşünülmektedir. Buraya kadar aktarılanlar çerçevesinde bilişsel davranışçı tedavi programının davranışçı tekniklerin uygulandığı birinci aşamasında kritik olan noktaların tekrarlanmasında yarar görülmektedir. Daha önce değinildiği gibi yeme bozukluğu olan kişilerde kontrolü elinde tutabilme oldukça önemli bir olgudur ve bu kontrol kurma gereksinimi özellikle yeme davranışı üzerinde yoğunlaştırılmaktadır. Bu açıdan yeme davranışının değiştirilmesini amaçlayan davranışçı tekniklerin uygulanmaya başlanması süreci, vaka için kontrolün terapist tarafından elinden alınması anlamına gelebilir. Bunun dışında hastadaki kökleşmiş yeme alışkanlığı açısından yeme örüntüsüyle ilgili olarak davranışçı tekniklerin uygulanması hasta için kolay olmayabilir. Ayrıca bu davranışçı tekniklerin uygulanması hastanın inanç ve değer sistemine karşıt olmalarından dolayı zorlaşabilir. Dolayısıyla vakanın yeme davranış örüntüsünün değişimlenmesinin amaçlandığı bu birinci aşamada davranışçı tekniklerin uygulanabilmesi için terapist ile vaka arasında karşılıklı güven ve saygıya dayalı iyi bir ilişki kurulmuş olması oldukça önemlidir. Terapist böyle bir ilişkinin kurulup kurulmadığı ile ilgili tereddütler yaşıyorsa tekniklerin uygulanmasına geçmeden ilişki üzerinde durarak vakanın olası zorluklarını ele almalıdır. Aksi takdirde davranışçı tekniklerin uygulanması zorlaşarak hastada sorunun düzelmeyeceğine ilişkin yanlış inançlar oluşmasına yol açabilir. Tekniklerin uygulanmaya başlandığı bu aşamada yeme davranışları ile ilgili kontrolün terapistin olduğu kadar vakanın da elinde olduğunun hissettirilmesi yararlı olabilir. Bu amaçla davranışçı uygulamaların temel ilkeleri, mantığı hastaya anlatılarak program kendisiyle birlikte hazırlanabilir. İstediği yiyecekleri yiyebileceği, miktarlarını kendisinin ayarlayabileceği ve bunun gibi hastaya iletilebilir. Her aşama hastayla birlikte kararlaştırılabilir. Kısaca karşılıklı işbirliğine dayalı bir süreç oluşturulabilir. Davranışçı tekniklerin uygulanmasındaki zorluklar başlangıçta yaşanmasa bile süreç içerisinde yaşanmaya başlayabilir. Bazen hasta ev ödevlerini yapmayabilir ya da bunlarla ilgili kayıtların tutulmasını aksatmaya başlayabilir. Bu durumda da vakanın bunları yerine getirmesindeki zorluklar konuşularak söz konusu zorluklara göre programın yeniden düzenlenmesi yoluna gidilebilir. Diğer taraftan bilişsel içerikli tekniklerin uygulanmasına gelindiğinde öncelikle yaklaşımın mantığının aktarılmasının önemli olduğu görülmektedir. Hastaların çoğu yeme sorunlarının vücutlarının biçim ve kilo ile ilgili düşüncelerden, inanç ve değerlerden kaynaklanabileceği konusunda tereddüt yaşamakta ya da bu bağlantıyı kurmakta zorlanmaktadırlar. Dolayısıyla terapistin söze edilen duruma, duyarlılık göstererek tedavinin mantığını aktarması sürecinde hastanın yaşantılarındaki örnekler üzerinde durması yararlı olmaktadır. Öte yandan bilişsel tekniklerin uygulanmaya başlandığı bu dönemde beden imgesindeki bozulmanın doğrudan değiştirilmesinin mümkün olmadığı ya da başarısız kaldığı vurgulanmaktadır. Fairburn 1985. Sladen 1994, beden imgesi modeli, beden imgesinin tarihsel, kültürel, sosyal ve bireysel olmak üzere çok karmaşık faktörlerin etkileşimiyle oluştuğunu önermektedir. Bu çerçevede beden imgesindeki bozulmanın değiştirilmesi sürecindeki zorluklar anlaşılır görünmektedir. Dolayısıyla beden imgesindeki bozulmalara doğrudan odaklaşmak yerine yeme fenomeninin hasta açısından işlevinin anlaşılmasının, yanlış algılamalarının yeme sorununu nasıl körüklediğinin hastaya gösterilmesinin daha yararlı olduğu belirtilmektedir. Fairburn 1985. Bu noktada hastanın biçim ve kilo ile ilgili düşünce içeriğinden, bu düşünceleri üreten daha derindeki temel sayıtların ortaya çıkarılarak ele alınması, değişimin odak noktasını oluşturmaktadır. Önceki bölümlerde aktarılan görüşmedeki süreç hatırlanacak olursa, vakanın biçim ve kilo ile ilgili başarılı olma arasında kurduğu bağlantının, inancın, derinliğine inilmesiyle daha temel bir sayıltı olan sevilme konusuna gelinebilmiştir. Söz konusu temel sayıltının, bilişsel tekniklerle ve özellikle kişiler arası bağlamda ele alınmasıyla, örnek verilen vakanın tedavi sürecindeki dramatik değişimin sağlanabildiği düşünülmektedir. Bu süreçte temel sayıtıların hastadaki mükemmelliyetçi eğilimlerle beslendiği gözlenmiştir. İstenen diğer yeme bozukluğu vakalarında da mükemmelliyetçi eğilimlerin yeme sorununun sürdürülmesinde kritik rolü olduğu dikkati çekmektedir. Bu noktada hastaların, ailelerin ve arkadaşlarının her konuda kendilerinden başarı beklentilerinin yüksek olduğu, bu beklentileri en iyi biçimde karşılayamayacakları koşulda onlar tarafından sevilemeyecekleri şeklinde inançları olduğu görülmüştür. Bu açıdan aktarılan gözlemlerin sistematik araştırmalarla incelenmesinin yeme bozukluğu olan kişilerdeki bilişsel özelliklerin doğasının anlaşılmasında yararlı olacağı düşünülmektedir. Sonuç olarak bilişsel davranışçı tedavi yaklaşımının ülkemizdeki klinik uygulamalarda yeme bozukluğu vakaları üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Bu uygulamalarda batıdaki araştırmalarda söz edilen bilişsel ve davranışsal özelliklerin ülkemizde yeme bozukluğu tanısı alan vakalar tarafından da benzer biçimde ifade edildiği gözlenmektedir. Bununla birlikte bu benzerlik gösteren bilişsel ve davranışsal özelliklerin yer aldığı kültürel bağlamın oldukça farklı olduğu da göz ardı edilemez. Türkiye'de yeme bozukluklarının sıklığına, etiyolojisine, klinik özelliklerine ilişkin sistematik, kapsamlı araştırmalara rastlanmamaktadır. Ayrıca uygulanmakta olan çeşitli tedavilerin gerek yeme bozuklukları, gerekse diğer bozukluklar üzerindeki etkililiğine yönelik bilgiler klinik gözlemlerle sınırlı kalmaktadır. Dolayısıyla sadece vakaları temel alan bu gözlemlerin genellenebilmesi için ülkemizde bu konuda yapılacak çalışmalara gereksinim olduğu düşünülmektedir. Bilişsel kişiler arası yaklaşım, değerlendirme ve tedavi. Gonca Boyacıoğlu. Klinik psikolojide bir insan modeli oluşturmadaki girişimlere tarihsel çerçevede bakıldığında, ilk dönemlerde duygulara, daha sonra davranışlara, son dönemlerde de bilişlere merkezi önem verildiği görülmektedir. Bu açıdan döneme göre önem verilen boyut ile söz edilen diğer boyutlar arasındaki etkileşimin genellikle göz ardı edildiği dikkati çekmektedir. Oysa oldukça karmaşık doğası olan insan varlığını böyle indirgeyici bir bakış açısıyla kavranabilir kılmaya zorlamak, alandaki bilgi birikiminin bir arada değerlendirilmesinde tıkanıklığa yol açmaktadır. Bu tıkanıklık son 20 yıldır önemli gelişmelere itici güç olmuş, bilişsel kuramın geldiği noktada da gözlenmektedir. Bilişsel kuramın tıkandığı noktalardan biri olarak Heyman, 1992, bilişlerin yüzeysel görünümlerine ilişkin ölçümlere fazla önem verildiğini belirtmektedir. Ona göre benlik kişiler arası ilişkiler ve insanın içinde yaşadığı bağlam gibi temel inançlarla ilgili daha derindeki bilişsel özelliklerin ölçülmesi göz ardı edilmektedir. Benzer doğrultuda Safran, 1990, bilişsel kuram çerçevesinde yürütülen çalışmalarda bilişsel boyutun sınırlı bir çerçevede ve insan doğasına pek uygun olmayan bilgisayar analojisiyle açıklanmaya çalışıldığını vurgulamaktadır. Bu noktada Safran, 1990, psikopatolojinin açıklanması ve değiştirilmesi sürecinde bilişsel boyutun kişiler arası ilişkiler bağlamında da ele alınmasını önermektedir. Yazar, bilişsel kuram çerçevesinde oluşturulmuş bilgi birikimini, kişiler arası ilişkiler ile bütünleştirilip bilişsel süreçleri benlik ve diğerleri açısından ele almaktadır. Safran, 1990, ayrıca böyle bir bütünleştirmenin bilgi işleme modeliyle ekolojik yaklaşımın birleştirilmesiyle oluşturulabileceğini vurgulamaktadır. Kişiler arası yaklaşımla bilişsel yaklaşımın bütünleştirilmesine yönelik bu girişimde bilişler, duygular ve davranışlar, kişiler arası bağlamda gelişen ve işlev gören yapılar olarak bütünleştirilerek genişletilmiş bir bilişsel modele oturtulmaktadır. Safran ve Segal, 1990. Bu bölümde Safran'ın söz edilen bilişsel kişiler arası kuram açısından değerlendirme ve tedavi yaklaşımının tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu amaçla izleyen alt bölümlerde konunun çeşitli boyutlarına ilişkin kuramsal yaklaşımlara ve bunlarla bağlantılı değerlendirme ve tedavi süreçlerine yer verilmiştir. Benlik şeması, benlik ve diğerlerinin etkileşimlerinin temsili. Kişiler arası bilişsel yapıların kavranması açısından öncelikle benlikle ilgili şemalarda neler olduğu ve bu şemaların kişiler arası bağlamda nasıl yer aldıklarına odaklaşmak yararlı olacaktır. Benlik şemasının ilişkin kavramsallaştırmalar üzerine önemli girişimler olan Marcus'a 1977 göre sosyal uyarılmanın nicelikselliği ve değişkenliğinden dolayı bir kişinin tüm bunlara dikkat etmesi olanaksızdır. Bu nedenle insanlar neyi öğrenecekleri, hatırlayacakları ve neye dikkat edecekleri konusunda seçici olmak zorundadırlar. Marcus bu seçici eğilimlerin bilişsel yapılara bağlı olduğunu belirtmektedir. Ona göre bu kodlamayı ve bilgi sunumunu yürüten yapılar şemayı oluşturmaktadır. Marcus, benlik şemasının ayrıntılı bir tanımını şu şekilde vermektedir. Benlik hakkındaki bilişsel genellemelerdir. Geçmiş yaşantılardan kaynaklanır, bireyin sosyal yaşantısında olan benlikle ilgili bilginin işlenmesine yardımcı olur. Bilginin izlenip izlenmeyeceği, nasıl yapılandırılacağı, bu duruma bağlanmanın ne derece önemli olduğu, bunun arkasından neyin geleceğini belirleyen bu şema, bir kez oluştuktan sonra seçici olarak işlev görür. Sayfa 64. Yazara göre benlik şeması, insanların kendi sosyal yaşantılarında keşfettikleri değişmezlerin bir yansıması olarak düşünülmektedir. Marcus, 1983, benlik bilgisi alanına odaklaştığı çalışmasında bireyler arasındaki sosyal bilgideki çeşitlilik ve organizasyon farklılıklarının bireylerin sosyal öyküleri, algıları ve eylemlerindeki farklılıklardan kaynaklandığını belirtmektedir. Yazara göre benlik bilgisi, davranışın doğasını, yönünü ve yoğunluğunu belirlemede önemli rol oynamaktadır. Bundan dolayı bir kişinin benlik bilgisi deposu, o kişinin sonuçtaki davranışını etkileyen amaçlarını, standartlarını ve stratejilerini oluşturmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan, benlik bilgisinin işlevinin bir ara değişken olarak benlik şemasında sosyal davranışı şekillendirmek olduğu belirtilmektedir. Bu noktada bireyin süre gelen olaylar açısından benliğiyle ilgili genellemeleri ve hipotezleri aktif olarak yapılandırdığı vurgulanmaktadır. Ayrıca bu genellemelerin sıklıkla diğer insanların benlikle ilişkili tepkilerini içerdiği ve benlik şemasının sosyal etkileşimlerde geliştiği düşünülmektedir. Marcus, 1983. Öte yandan Marcus, alandaki diğer kuramcılardan farklı olarak benlik şemasının salt geçmiş eylemlerinin genellemesi olmadığını, şu andaki ve gelecekteki davranışların da belirleyicisi olduğunu vurgulayarak potansiyel ya da olası benlikler kavramını ortaya atmaktadır. Yazara göre gerçek ve ideal benliklerin benlik değerinin göstergesi olarak betimlenmesiyle olası benlikler önemli ölçüde göz ardı edilmektedir. Marcus, bireylerin ne yapmayı planlıyorum, ne olmasından kaygı duyuyorum sorularıyla olası benliklerini değerlendirdiklerini belirtmektedir. Yazar, bireyin kendini algılamasıyla başkalarının onu algılaması arasındaki farklılığın anlamlı olduğu kadar, bireyin kendisini algılaması sırasında olası benliklerini ve değerlendirmesinin önemli olduğunu düşünmektedir. Marcus ve Nerius'un benlik şemasına ilişkin buraya kadar aktarılan kavramsallaştırmalarının, benlik şemasının psikoloji tanımlamalarıyla sosyal biliş alanı arasında bağ kurduğu düşünülebilir. Bu noktada Safran, 1990. Benliğin kişiler arası bağlamda geliştiğini vurgulayarak benlik bilgisinin kişiler arası olayların bilişsel temsilini içerdiği hipotezini öne sürmektedir. Yazar şema kavramını ekolojik açıdan ele alarak gerçek dünyada ne türden genel bilgi yapılarının merkezi rol oynadıklarını incelenmesini önemli görmektedir. Görüldüğü gibi kişiler arası bakışta insan varlığının diğer insan varlıklarıyla etkileşimlerini içeren hayatta kalma, survive, olgusuna önem verilmektedir. Bu bakış açısı başkalarıyla ilişkiyi devam ettirmede programlanmış, write in, bir eğilim olduğu ve bunun hayatta kalmada önemli rol oynadığı sayıltısına dayandırılmaktadır. Balbi, 1969, Greenberg ve Safran, 1989, Sulvin, 1953. Bu noktada Safran ve Segal, 1990, Balbi'nin 1973, insan varlığının içsel işlevsel modellerinin bağlanma davranışı ile ilgili ikili kişiler arası etkileşimlerde geliştiği hipotezinden hareket etmektedirler. Yazarlar bilişsel psikoloji dilinde bu tip bir işlevsel modelin kişiler arası şema olarak kavramsallaştırılabileceğini belirtmektedirler. Onlara göre kişiler arası şema bağlanma figürleriyle olan etkileşimlerin devam etmesi olasılığını arttırarak bireyin etkileşimlerini yordam olanağı vermektedir. Bu tip şema benlik ve diğerleri ilişkisinin genel temsilidir. Ne tek başına benlik ne de tek başına diğerleri olduğu için etkileşimsel bir doğası vardır. Bu açıdan bir kişinin benliği ile ilgili inançlarının otomatik olarak başkalarıyla ilgili inançları doğurduğu ya da tam tersinin geçerli olduğu ifade edilmektedir. Safran ve Segal, 1990, göre kişiler arası şema kavramı, benlik algısı ve başkalarının algılanması arasındaki ilişkiyi açık hale getirmektedir. Çünkü bu kavram, benlik ve diğerinin algılanmasının doğal olarak etkileşimsel olduğunu önermektedir. Kişiler arası şemalarda ne tip bilgi kodlanabilir sorusu ise şu şekilde açıklanmaktadır. Bright Harton, 1985, Safran ve Segal, 1990'da söz edilmiş. Bir bireyin belleği, yaşantıları organize eden genel olay şemaları tarafından yönlendirilmektedir. Bu genel olay şemaları ise tepkiler, amaç yolları, yönelimler ve sonuçlardır. Bellekte kodlanan belirli bilgi, ilişkiyi devam ettirmeye yönelik amaçlar, eylem planları ve eğer sonra bağlantılarını içermektedir. Sayfa 68. Bundan dolayı kişiler arası şemayı, ilişkileri devam ettirme programı olarak görmenin yararlı olacağı öne sürülmektedir. Kişiler arası şemanın bu şekilde görülmesinin, bilişsel ve kişiler arası alanları anlamada bir çerçeve oluşturacağı düşünülmektedir. Safran ve Segal, 1990. Görüldüğü gibi benlik şemasının kişiler arası bağlamda ele alınmasıyla benliğin gelişimi, diğer insanlarla ilişki etkilemesi ve bu ilişkilerden etkilenmesi açısından daha geniş bir çerçeve oluşturulmaktadır. Obje ilişkileri ve kişiler arası kuramlar. Kişiler arası ilişkilere yönelik ilk kuramsal girişimler Freud ve onu izleyen psikoanalitik kuramcılar ile başlamıştır. Bu kuramcılar obje ilişkileri olarak kavramsallaştırdıkları kişiler arası ilişkileri kişiliğin gelişimi ve psikopatolojilerin oluşumunda önemli bir boyut olarak ele almışlardır. Freud 1917-1957, Baldwin 1992'de söz edilmiş. Depresyonun oluşumunda ilişkilerin içselleştirilmesi ve obje kaybı olgusunu ortaya atarak kişiler arası ilişkilere dikkat çekmiştir. Onu izleyen psikanalitik kuramcılar da önemli olan diğer kişiler ya da objelerle olan ilişkilerin kişiliğin ve psikopatolojinin oluşumunda kritik bir belirleyici olduğunu belirtmişlerdir. Baldwin 1992.